Ne olursa olsun acele bir gece işi bulmalıydım. Gündüz okula gider, gece çalışırdım. Para biriktirirdim. Cemile'yi ikinci yılımda alırdım yanıma. İyi de yokluğumda Cemile'yi kim koruyup kollayacaktı? Kim mani olacaktı bir başka Muruk'un koynuna yollanmasına? Cemile'yi Recep'e emanet edemeyeceğimi biliyordum. Artık çocuk değildiler ikisi de. Yanlarında ben olmadan kapı önüne dahi çıkaramazdı Cemile'yi Recep. Ama gözü üstünde olurdu, kulağı açık olurdu. Kızı dövmeye, başka yere kuma yollamaya falan kalkacak olurlarsa bana hemen haber uçururdu. Ben ne yapar eder gelir babama mani olmaya olam ben ne yapar eder gelir babama mani olamayacağıma göre kaçırırdım Cemile'yi. Sonra da bir çaresine bakardık Recep'le. Acaba Recep sırf hatır için elini sürmemek kaydıyla ve elbette tehlike geçtikten sonra boşanmak üzere nikahlarlar mıydı kızı? Recep'e desem ki mesela şu Cemile'ye göstermelik bir nikah kıy. Ben düzenimi kurup onu yanıma alınca boşarsın. Ne zarar gelir ki imam nikahından? Recep diz çöküp oturur cami imamının önüne. İmam okur duasını. Sonra da zamanı gelince Recep boşadım seni Cemile der, olur biter. Böylece babamın da köy halkının da çenesi kapanır. Ama böyle bir şeyi Recep kabul eder mi? Ben emanetçi miyim ulan? Enayi mi sandım beni demez mi? Yok, çare değildi bu. Recep kabul etse babam etmez. İşi gücü olmayan çulsuza vermez kızı. Cemile'yi düşündüğünden değil, başlık alamayacağından. Bunları düşüne düşüne uykusuz geçirdim çoğu yaz gecesini. Temizlikçi kadın öğle tatilinden istifade ederek elektrikli süpürgesiyle koridordaki halıyı süpürdü. Dikkatimi dağıttı. Yetmedi, Derya elinde bir çörekle geldi. Kafasını uzattı cam bölmeden içeri. Sen yemek yedin mi Bora? Çörek var, fazladan ister misin diye sordu. Yedim ben, sağ ol dedim. Bir iş yetiştiriyorum da kusura bakma. Yerimden kalkıp cam bölmemin kapısını kapattım. Kız elinde çörekle kala kaldı. Akabinde kapının önünden içeri bakarak Ersin'in geçtiğini gördüm. Hep etrafımda dolanıyor bu çocuk. Hayalet gibi bitiveriyor hiç beklenmedik anlarda. Kafamda ona dair bazı şüpheler var. Ya Derya ile aramda bir şey olduğunu sanıyor, dedikodu peşinde ya da benim peşimde. Doğru zamanı kolluyor açılmak için. Açılsa bir arkadaş kazanacağım kendi cephemde. Ama ben nasıl korktumsa yıllarca, o da korkuyor olmalı. Kolay değil. Benim gibi birinin kendine eşcinsellerin kabul görmediği bir ortamda açık etmesi. Belki bir işaret bekliyor benden Ersin. Belki o beni anladı ve niyeti bana asılmak değil, sadece açılmak, bir dost edinmek. İçimden onunla konuşmak, dertleşmek geldi. Ama şu anda değil. Şimdi dikkatimi dağıtmamalıyım. Birazdan İlhami yemekten döndüğünde Recep için onunla çok ciddi bir konuşma yapacaktım çünkü. Kafamı toplamaya, söyleyeceklerimi sıraya koymaya ve hatırlamaya çalıştım. Ben sevgilime, bizim köyden gerçek kimliğimi bilen birine rastladım. Beni tanıdı, çok tedirgin oldum. Hemen kaçtım yanından dediğimde ne demişti bana? Kurtul ondan demişti. Kurtul ondan derken elbette o kişiyi öldürmemi kastetmiyordu. Nasıl diye sormuştum. Düşünürüz bir çare. Uzaklaşsın buralardan. Gerekirse onu yurt dışına, mesela Almanya'ya göndermenin bir yolunu buluruz. Bu tipler kapıyı dışarı atmaya meraklıdır. Fırsatı yakalayınca hemen giderler, sen de rahat edersin. Aynen böyle demişti. Madem yardıma hazırdı, Hüsam zannettiği Recep'e yardım etmesi için sevgilime gerçeği açıklayan bir mektup mu yazsaydım? Yoksa yüz yüze mi konuşsaydım? Karar vermekte zorlanıyordum. İlhami çoluklu çocuklu, itibarlı, doğru düzgün bir adamdı. Sıkıcı denebilecek derecede sıradan bir hayat yaşamıştı. Benimle ilişkiye girene kadar. Bir iki kaçamağı dışında hiçbir suça bulaşmadığına emindim. Hatta trafik polisine asla ehliyetsiz yakalanmadığına dair parmak basardım. Böyle birinden esrar kaçakçılığına karışmış Recep'e yardımcı olmasını istemek, kendi ilişkime bomba koymak demekti. Ürkebilirdi, benden soğuyabilirdi. Geçmişte kalsa dahi böyle birileriyle yakınlığımı kaldıramayabilirdi İlhami. Ancak dizilerden ve filmlerden bildiği yeraltı dünyasının en önemsiz, en basit kişileriyle gerçek hayatta karşı karşıya geldiğinde nasıl tepki vereceğini bilmiyordum. Onu kaybetmekten korkuyordum, rahatsızdım. Dersine iyi çalışmadan sınava girmeye hazırlanan bir öğrenci gibi hissediyordum kendimi. Önümde sevgimizin, bağlılığımızın, dayanışma duygumuzun sınanacağı bir sınav vardı. Bu sınavı başarıyla atlatabilirsek ne âlâ. Yoksa yola yalnız devam edecektim. Hazır mıydım buna? Geldiğim yere dönmeye? Yok ya, geldiğim yere dönmek de nereden çıktı? Neden dönecekmişim sıfır noktasına bunca kazanımımla? Önümdeki ihtimal geriye dönüş değil, olsa olsa yola ilhamisiz devam etmekti. Yayın evinde çalışmaya başladığımdan beri 20'ye yakın kitabın kapağına desen çizmiş, kolaj yapmıştım. Ayrıca iyi satmakta olan bir kitabın yazarıydım. Yolum açıktı. Korkma, dedim kendi kendime. Hiç korkma Bora. Recep için her yolu zorla. Kendini nasıl kurtardınsa, sıfırdan buralara getirdinse onu kurtarmayı da başarırsın. Ona yardım etmeye mecbursun. Çünkü o senin ilk dostun, ilk yoldaşın, hayatta en çok sevdiğin insan. Yalan. Ben hayatta en çok Cemile'yi sevdim. İnce boyunlu, ince bacaklı, ceylan gözlü kardeşimi. Cemile'yi düşününce yine keskin bir sızı bıçak gibi saplandı göğsüme. Özledim onu. Nerelerdedir kim bilir? Kimin yanında sekiyordur keklik gibi? Akşama Recep'ten bunu da öğrenirim. O mutlaka biliyordur yerini. Gider bulurum Cemile'yi. Seni bağışladım kardeşim derim. Şimdi de sen beni bağışla. Senin bana yaptığın iyiliği zamanında anlayamadım. Seni suçladığım için affet beni. Onu alır İstanbul'a getiririm. Evime yerleştiririm. Hatta yeni bir ev bulurum belki. Bir fazla odası ve balkonu olan. Balkonda Cemile'nin elleriyle sulayacağı, bakıp büyüteceği çiçekler, fesleğen saksıları. Bir kafeste bir çift sarı kanarya. Çocukluğundan beri hep istediği. Bir çift kanaryayı olsun niye alamamışız acaba ona? Paramız olmadığından mı? Hoyrat ve sevgisiz olduğumuz için mi? Yoksa yoksullukla hoyratlığın, sevgisizliğin arasında gizli bir bağ mı var? Olmamalı. Bunun tam tersini söylemedi mi bize kör hoca? Paranın fazlasının hayır getirmeyeceğini, nice zengin zalimin hikayesini anlatmadı mı bize? O halde söyleyin bana Allah rızası için. Zengin olmadıkları halde neden anamla babamın gönül gözü bu denli kapalıydı çocuklarına? Kapıların açılıp kapandığını, büroya gelenlerin ayak seslerini, kızların fısıldaşmalarını duydum. Öğle paydosu sona ermek üzereydi. Yemek yemeye çıkanlar yavaş yavaş yerlerine dönüyorlardı. Ayaklarımı masadan indirdim. Toparlanırken önümde gri telefonun yeşil ışığı çakmaya başladı. Arızayı kaldırdım. İlhami Bey odasında seni bekliyor Bora, dedi Nadide Hanım. Elime rastgele bir dosya aldım. Tam ön tarafa geçmek için kapıyı açmıştım ki Derya ile burun buruna geldik. Nereye Bora? Seni merak ettim Bora. Dün bir işin mi çıktı yoksa gerçekten hasta mısın diye sordu. Keşke hasta olsaydım. İlacımı içe iyileşirdim dedim. Beni hasta eden şeyin ilacı yok. Hayrola, yine o adamla mı ilgili? Neydi adı? Hüsnü müydü? Hüsam mıydı? Evine mi geldi yoksa? Hayır, eve falan gelmedi ama İlhami, sen bana geçen akşam demiştin ki... Yanlış hatırlamıyorum değil mi? Gerekirse onu yurt dışına göndeririz demiştin. Gerçekten mümkün olabilir mi bu? Masanın arkasındaki koltuğuna otururken sordu. Aynı adamdan mı söz ediyoruz? Hani şu balık pazarında karşılaştığın. Evet, evet. İlhami, nasıl söylesem? Sen de aynı şeyi düşünmüştün. Yurt dışına çıkması beni çok rahatlatacak. Mümkünse elbette. Hani dış sularda dolanan bir gemide mi çoluktan tut, garsonluğu ya da ne bileyim, Almanya'da filan bir tanıdığın iş yeri varsa. Söylesene, yine mi görüştün onunla, buldu mu seni? Ben ihtimaller üzerine konuşuyorum sadece. Yani eğer beni bulacak olursa onu dışarı göndermek mümkün olabilir mi diye yoklama benimki. Senin güvenliğin söz konusuysa her şey mümkün. Bakarız çaresine. Bir an evvel öğrensem ne iyi olurdu. Ona ortaya çıktığı takdirde böyle bir söz verebilirsem beni huzursuz edeceğine kalkar giderdi. Gider ama sonra geri dönebilir değil mi? Şantajcı asla pes etmez Bora. Ondan korktuğunu sakın belli etme, sakın. Eder miyim hiç? Sadece ona yardımcı olmak niyetiyle ilgileniyorum zannetmesi lazım. Köyümden eski bir arkadaş işte. Korktuğumdan değil de hani işi görürsün diye yardım ettiğimi sanacak, anlatabiliyor muyum? Bora, nereden bulaştın bu herife Allah aşkına? İlhami kalktı yine oturduğu yerden. Sinirli sinirli dolandı odada. Onu böyle asabi görünce pişman oldum söylediğim. Unut gitsin dedim. Unutulacak bir mesele değil. Başını belaya sokabilir bu herif senin. Neyse, bu işler öyle hop diye olmaz. Bakacağım ne yapabileceğimi. Birkaç acenta var tanıdığım. Onlara danışayım. Ama sen de bana her şeyi baştan sona anlatacaksın, tamam mı? Gizli saklı hiçbir şey kalmayacak bu konuda. Elbette. Anlat o zaman, kim bu? Seninle samimiyetin nedir? Neden korkup kaçtın ondan? Burada konuşmayalım. Birileri içeri girip konuşmamızı bölmesin. Bana geldiğinde anlatırım. Zaten biliyorsun. İsim değiştirdiğimi söylemiştim ya sana. Fazla anlatacak şey de yok aslında. Beni tanıyacak biri mutlaka çıkar diyordum. Çıktı işte. Sen beni niye çağırttın da? Söyledim ya, seni merak ettim. Ha bir de şu telif işini hallediyorum bir iki güne kadar. Onu da haber vereyim dedim. Kalktım. Sağ ol, ben yerime geçeyim. Akşam gelirim konuşuruz. Sözünü kestim. Bu akşam uğrama. Neden? Meşgulüm, çalışacağım. Yalan. O herif buldu seni. Onunla buluşacaksın. Neden çıkarıyorsun bunları? Sen bana hiç hayır demezdin Bora. İlhami bak, düşündüğün gibi değil. Ama bu benim tek başıma halletmem gereken bir iş. Gerektiğinde senden yardım isteyebileceğimi gördün işte. Ama bazı şeyleri kendim halletmeliyim lütfen. Korkulacak bir şey yok. Güven bana. Yanınıza gelmem. Siz konuşurken ben yatak odasında beklerim. Sadece gerekirse müdahale etmek için. Daha neler? Lütfen İlhami. Sözünü ettiğimiz kişi düşmanım değil ki. Alt tarafı bir tanıdığım. Abartmayalım, olur mu lütfen? Bir şeye ihtiyacın olursa gerekirse arayacaksın ama söz mü? Ararım, söz. Ben kapıya doğru yürürken kapı kolu kurcalandı. Ardından Handan Hanım'ın sesini duyduk. İlhami. Hızlı hızlı vurdu kapıya. İlhami, açsana kapıyı. İlhami fırladı, kapıdaki anahtarı çevirdi, açtı kapıyı. Yüzünde şaşkın bir ifadeyle daldı odaya Handan Hanım. Beni yavaşça kenara itti, etrafına bakındı. Niye kilitlediniz kapıyı? Ne kilidi dedim ben. Ben kilitliyorum dedi İlhami. Kapı yalama olmuş, iyi kapanmıyor. Çat çat vuruyor rüzgarda. Kilitleyeceğine tamir ettir, söylesene Nadide'ye. Hep söyleyeceğim unutuyorum. Ayrıca belki de tercih edeceğim böyle kalmasın. Çünkü odama dalanlar çoğalmaya başladı ofiste. Ben haber veririm Nadide Hanım'a yerime giderken dedim. İyi, şimdi bize müsaade et Bora. Özel bir şey görüşeceğim dedi Handan Hanım. Ben zaten çıkıyordum efendime. İlhami de o çıkıyor zaten. Çıkıyordu zaten. Kor halinde aynı anda söyledik. Odadan çıkınca Nadide Hanım'a hiçbir şey söylemeden ofisin arka tarafını yürürken düşündüm. İlhami bu işle meşgul olacağım dediğine göre Recep'in yurt dışına yollanması bir hayal değildi. Bunu bir an önce haber vermeliydim ki Recep'e gereken hazırlıklara başlasın. İntihar ihtimalimi, artık ne olacaksa yok olma nedeni işlemeye başlasın ince ince. Bunaldım desin, bıktım bu hayattan desin. Çaresiz hastalığa yakalanmışım, çekmek istemiyorum, tedavi olmayacağım desin. Recep'i yurt dışına çıkarana kadar onu Hüsam'ın erişemeyeceği, ulaşamayacağı bir yerde saklamak şart olursa bu ancak benim evim olabilirdi. Ama o zaman İlhami'ye ne derdim, onu nasıl idare ederdim? İlhami'yi Recep'in işini halledene dek tedirgin etmek, telaşlandırmak hiç ama hiç istemiyordum. Masama geçip oturdum. Cep telefonumu çıkardım. Recep'in adını buldum, çaldırdım. Telefon açık değildi. Ona bir mesaj attım. Ufukta güneş göründü. Akşama mutlaka gel. Yanıt anında geldi. Akşam 7'de aynı yerde. Evet, bu sabah görüştüğümüz yerde onunla buluşacak, evime getirecektim. Yok yok, hayır, evimi öğrenmesin. Başka bir yerde oturalım. Hem kafa çekelim hem konuşalım. Ama ya bizi bir duyan olursa ya da maazallah Hüsam'a yakalanırsak? Hüsam'ın ayak basmayacağı yerlere gidebilirdik. Lüks ve pahalı lokantalara. Oralarda da Recep rahat edemezdi doğrusu. Ben de pek alışık değildim İstanbul sosyetesinin mekanlarına. Yine en doğrusu Recep'i evime çağırmaktı. İleride pişman olabilirdim ama Hüsam'a yakalanmak bin beter olurdu. Kalktım yerimden. Karar veremediğim için daracık can bölme boyunca gidip geldim birkaç kere. Bugün kafese kapatılmış arslan gibisin. Hayrola Bora diye seslendi Gaye. Aynen öyleyim dedim. Kafese kıstırılmış bir arslan gibiyim şu anda. Üstüme gelme, yerim seni. Derya'nın masama yaymış olduğu taslağa göz attım. Üzerinde biraz kalem oynattım. Kapak çizimleriyle uğraştım. Bilgisayarda internete girip dolandım. Saatler geçmek bilmedi. Nihayet saat 5:30'da bilgisayarımı kapattım. Pılımı pırtımı toplayıp çantama tıkıştırdım. Sonra da tuvalete geçip ellerimi yıkadım. Musluğun üstündeki aynada bana hala yabancı gelen saçsız yüzüme baktım iç sıkıntısıyla. Kesinlikle saçlı halim daha yakışıklıydı. Bir türlü alışamıyordum dazlak kafama. Cebimde taşıdığım gözlüğümü takıp bir kere daha yabancıladım kendimi. Büsbütün sinirlendim. Yatışmak için gözlüğümü çıkarıp yüzümü yıkadım. Kafama su çarptım. Tuvaletteki kağıt havlunun neredeyse tümünü kafamı kurutmak için harcadım. Kağıt ıslanınca ufalanıp başımın her tarafına yapıştı. Tekrar yıkadım kafamı. Kuruması için sudan çıkmış köpek gibi iki yana salladım. Gözlüğü yeniden gözlerime yerleştirdim. Ve tüm bu gereksiz işlerden yorgun kendi bölümüme yürüyüp masamın üzerinde hasır ettiğim çantamı aldım. Ön tarafa geçtim. Saat 6'ya çeyrek kala Nadide Hanım'a veda ettim. Erkencisin bugün. Memleketten bir arkadaş gelmiş, onunla buluşacağım dedim kapıdan çıkarken. İyi eğlenceler size diye seslendi arkamdan Nadide Hanım. Eğlence geçireceğimiz akşam için pek uygun bir kelime sayılmazdı. Ama sekreterin temennisi iyi niyet içeriyordu. Ve benim önümdeki uzun gece için iyi niyete çok ihtiyacım vardı. Yeni bölüm. Hayatımızı kaderimiz sandığımız tesadüfler mi yönetiyor yoksa? Akar giderim ay ışığında pınarların. Yüreğim sevdadan yana. Yüreğim sizlere taraf. Düşlerimse ormanlarında masalların. Çocukluğumu arıyor saf saf. Ayşe Kulin, Saklı Şiirler, şiirin satırlarında gizli kimliğim. Yayın evinden çıkınca bir taksiye atlayıp doğru Taksim'e gittim. Recep'le sabah karşılaştığımız noktada buluştuk. Hava güzeldi. Eve kadar yürüyebilirdik. Ama taksiye binmeyi tercih ettim. Uzamış sakallarım, neredeyse sıfıra vurulmuş saçlarım, gözlüklerimle tanınmam kolay olmasa da, içimde özellikle de Taksim civarında Recep'le beraberken Hüsam'la karşılaşma korkusu vardı. Apartmanın loş merdivenlerini ben önde Recep peşimde tırmandık. Kapıyı açtım. Önden ben girdim. Holün yumuşak ışıklı lambasını yaktım. Sonra buyur ettim arkadaşımı yeni dünyama. Recep kapının önünde ayakkabılarını çıkarmak için eğildi. Çıkarma öyle gir dedim. Aa olur mu? Olur olur. Biraz şaşırarak yürüdü oturma odasına. Sonra hole geri döndü. Çıkarayım ben daha rahat edeceğim dedi. Nasıl istersen. Terlik yok mu? Yok. Ayakkabılarını çıkardı. Çoraplı ayaklarıyla odanın ortasına kadar gitti. Duvarda asılı reprodüksiyon resimlere, raflarda duran kitaplara baktı. Sonra döndü topuklarının üzerinde, bütün odayı gözden geçirdi. Sen okudun mu bütün bu kitapları? Çoğunu okudum. Bedros, sen yırtmışsın oğlum, başka bir aleme geçmişsin sen. Kitaplar yüzünden mi? Yok ya, sadece kitaplar mı? Evde ayakkabı çıkarılmıyor, terlik yok. Niye çıkarılsın abi? Yer sofrasında yemek yemiyorum ki. Namazda kılacaksam yatak odamda kılarım. Beni duymamış gibi devam etti. Saçlar gitmiş, sakallar uzuyor, gözde gözlük profesörler gibi. Sonracığıma kitaplar, resimler. Evinde bir tuhaf senin lan. Ne var ulan evimde? Sıradan bir ev işte. İki oda bir hol. Ama bizim alışık olduğumuz evlerden değil. Tamam, köy odasını buraya taşıyacak halin yoktu ama bu ev bir başka. Recep, evi boş ver, ben aynıyım. Ne aynısı be, adım bile değişmiş. İçim değişmedi dedim. Göreceğiz. Pencereye gitti, dışarı baktı. Manzaran yokmuş. Ben zengin değilim ki. Bu şehirde manzara zengin işi. Güldü. Benim gecekondu da manzara var ama. Nerede oturuyorsun? Zeytinburnu'nda. Hüsam'la mı? Hayır. Onun belli bir yeri yok. Allah Allah. Öyle olması gerekiyor. Suçluların telaşı içinde yaşıyordu demek ki Hüsam. Aç mısın diye sordum. Yerim bir şeyler. Yemek mi yapacaksın? Telefonla ısmarlayacağım. Lahmacun mu kebap mı istersin? Karar veremedi. Sokağın altındaki kebapçıya telefon ettim. Hem kebap hem lahmacun ısmarladım. Recep sigara paketini çıkardı cebinden. İçinden bir sigara çekip paketi sehpaya bıraktı. Sen de alsana dedi. Yahu bak ne diyeceğim. İnanması zor ama ben bıraktım bu mereti. Aa, neden bıraktın abi? Ne zaman bıraktın? Çok oldu. Askerde hastalandım demiştim ya. Aylarca yattımdır revirde. Orada içmek yasaktı. Zaten sigara içecek hal nerede? Anlattım ya sana. Neyse revirden çıktıktan sonra da sigara alacak param yoktu bu sefer. Bizim Zula memleketteki dağda kalmış. Ben güldüm ama burada o gülmedi. Ondan bundan otlanarak idare ettim bir zaman. Sonra bu işi buldum işte. Cebim para gördü ama bu kez de ofiste sigara içmek yasak. İlla dışarı kapı önüne ineceksin. Zor geldi abi incik, bıraktım ben de. Başla şimdi. Çek bir tane şu paketten hadi lan. Yok başlamak istemiyorum. Hatta yanlış anlamazsan sen de arkada yatak odasında balkon var orada içsene. Delirdin mi oğlum? İçmeyene çok fena kokuyor bu sigara. Benim şey de içmiyor. İçiyordu da bıraktı o da yeni. Hani sinmesin diye koku eşyalara. Kim içmiyor? Manitan mı? Sigarayı aldı arkaya geçti Recep. Gitmedim peşinden. Zaten tek bir oda vardı arka tarafta. Balkonu bulurdu nasılsa. Ama içime hüzün çöktü. Pişman oldum odada içmesine izin vermediğim için. Gitsem peşinden boş ver gel içeride iç desem yapmadım. Sehpanın üzerine mutfaktan tabak çanak taşıdım. O sigara içerken. Çabuk döndü balkondan. Rakı diye sordum. İçerim dedi. Rakı bardaklarına buzu ve rakıyı getirdim. Ben bütün bu işleri yaparken evde huzursuz adımlarla dolandı Recep. Ben de attım ayakkabılarımı, gömleğimin kollarını sıvadım, gözlüğümü çıkarıp kapının yanındaki masaya bıraktım. Sonra bardaklarımıza rakı koydum. Su, hemen hemen her şeyini bildiğim çocukluk arkadaşımın rakıyı nasıl içtiğini bilmiyordum. Sigara gibi değildi ki bir ağaç dibine tüne de tüttür zıkkımı. O yaşta kasabada ya da şehirde içki içilen yerlere giremezdik. Evlerimizde içmemiz ise hiç mümkün değildi. Sadece tek bir rakı deneyimimiz vardı birlikte. Recep'in anasının kırkı çıktıktan sonra şehirdeki marketten aldığımız bir şişe rakıyı gazeteye sarıp Recep'in evine getirmiş. Acemisi olduğumuz için susuz içmiş, fena halde sarhoş olup kusmuştuk. Ben askere götürülmeden birkaç gün önce. Bol koy dedi. Rakının susuzluğundan dersimizi aldık da hatırlasana. Hatırlamaz mıyım? Mutfağa gittim. Evimde ilhamiyi ağırlarken hiç yapmadığım bir şey yaptım. Suyu sürahiye boşaltmadan şişesiyle getirip sehpanın ortasına bıraktım. Oh be, oh be. İlhami'nin benden öyle bir talebi olmadığı halde ona her su ikram edişimde suyu niye hep sürahiye koymuştum acaba? Onun evine gittiğim sayılı seferlerde su her zaman sürahide getirmiş olduğu için mi? Onun yanındayken benim hep en doğruyu yapmak, şehirli gibi davranmak telaşımdan mı? İyiymiş bazı şeylere boş vermek, kendini koy vermek. Recep sehpaya bıraktığım şişeye uzandı. Rakısının üzerine su doldurdu. Hatta dikiliyordu ayakta. Otursana. İyiymiş bazı şeylere boş vermek, kendini koy vermek. Recep sehpaya bıraktığım şişeye uzandı. Rakısının üzerine su doldurdu. Hala dikiliyordu ayakta. Oturursa duruma hakim olamayacakmış gibi bir hali vardı. Ben bardağımı kaldırdım. Şerefe kardeşim, evime hoş geldin dedim. Otur artık bir yere de şöyle gevşeyelim sarhoş olmadan önce. Ne dersin? Bu sefer kusmayalım ama dedi gülerek. Biliyor musun, ne zaman rakı içsem aklıma ilk rakımız gelir. Ananı yeni kaybetmiştik. Acılıydık. Biraz da ondan çarpıldık da öyle. Rakı kederliyken fena ediyor insanı. Yok be, kederden değil. Şişeden sürekli fırt çekip durduğumuz içinde. Bir yudum su içmeye akıl edemeden. Feleğimizi şaşırmıştık sonunda. Ben uzun zaman rakı içemedimdi bir daha. Haydi otursana Recep. Kanepeye değil halıya oturdu. Sırtını kanepeye dayadı. Ben de koltuktan yere yanına kaydım. Yıllar önce ağacımıza nasıl sırtımızı verip yan yana oturduysak defalarca, öyle omuz omuza oturduk halıda. Rakımızı yudumlayamadan kapı çaldı. Yemeklerimiz geldi. Ekspres servis dedi arkadaşım. Tabi ısmarlayan mühim adam olunca çok yakından geliyor dedim. Kebapçıdan yollanan yemek paketlerini önce mutfağa taşıdım. Tabakları aldıktan sonra hepsini bir tepsiye sıralayıp oturma odasına götürdüm. Sehpanın üzerine bıraktım. Recep lahmacunlara doğru hamle yaptı. Bir tane kapıp yemeye başladı. Belli ki çok acıkmıştı. Yerken konuşmadı. Lahmacununu bitirmek üzereyken hayatından memnun musun diye sordu bana. Memnunum dedim. İşinden memnun musun diye sormayacağım. Sabah söyledin zira. Kapak mı yapıyordun, değil mi? Evet. İyi para kazanıyorsun belli. İdare ediyorum. Sevgilin? Duraladım. Söylemek istemedim ama inkar da edemedim. Var dedim usulca. Var olduğunu anladık da nasıl biri? İyi biri. Adı ne? İlhami diyecekken yine duraladım. Bizim ofisteki gay olmasından şüphelendiğim genç çocuğun adını söyledim. Ersin. Ersin mi? Evet. Kıza takacak başka isim bulamamışlar mı? Erkek adı gibi Ersin. Herhalde erkek beklediler, kız çıktı. Erkek değil. Ersin kadın değil, erkek. Erkek? Yüzündeki ifade değişti. Yanlış duyduğunu sandı bir an. Yeniden sordu. Erkek mi Ersin? Evet. Sen orada takılı kaldın desene. Takılı kalmadım Recep. Ben böyle doğdum. Olur mu ya? İnsan çocukken dener böyle şeyleri. Gençlikte her şey yapılır. Yani köylerde bilirsin. Ama belli bir yaştan sonra olmaz abi. Neden olmasın? Allah insanı böyle yarattıysa. Olmaz abi. Ayıp olur öyle. Allah böyle yaratmışsa da vazgeçeceksin, değişeceksin. Öyle değil mi? Bulacaksın bir avrat, ona takılacaksın. Bak bizim köyde kız veli vardı hani. Bizden büyük çocuğu oldu biliyor musun? Herkes bir olmuyor Recep. Ben uğraşmadım mı sanıyorsun değişebilmek için? Kerhaneye bile gitmedik miydi? Olmayınca olmuyor. Aman o kerhaneyi hatırlatma. İnsanı zürriyetten keser oradaki telaş. Sen ümidini o kerhane yüzünden kestiysen hata ettin. Sonradan ben başka yerlere de gittim. Bal gibi gördüm işimi, zevkimi de aldım. Seni de götüreyim Bedri. Çok kıyak karılar var, inan bana. İlk sefer ikramım olsun. Boşuna nefes tüketme. Ben böyleyim abi. Değişebilsem değişirdim. Bak ne büyük bedel ödedim ben. Evimi, anamı, babamı geride bıraktım. Kimlik değiştirmeyi göze aldım. Kendim olabilmek için. O yüzden mi ad değiştirdin? Elbette. Sen bir ara bana dedin ki kahvede otururken, babam bu günleri görseydi seninle gurur duyardı dedin. Oysa ben padişah olsam gururlanmazdı benimle. Babam yaşatmazdı beni Recep. O isterdi ki onun istediği gibi olayım. Onun bana seçeceği kızı alayım. Onun istediği işi yapayım. Okumamı bile istemediydi. Ama gözünden uzak olayım diye ses etmediydi bence. Neden biliyor musun? Neden? Değişmeyeceğimi anladı da ondan. Ta küçücük bir çocukken okudu ruhumu. O yüzden yemek yapmama bile kızardı. Ne alakası varsa. Hiçbirinizin fark etmediğini ilk o gördü. Belki beni belki de en iyi babam tanıdı. İnadımı da bildi, farklılığımı da. Ne diyorsun lan sen? Roman yazıyorsun, roman. Hepimiz geçtik o yollardan çocukken. Birbirimizle oynadık, şey ettik. Bitti gitti, büyüdük artık kıvırcık. Sen de büyüdün. Sana hoşlanacağın karıyı ben elimle bulacağım. Bak Recep, ruhumu öldürmemek için geçmişimi öldürdüm ben. Üstüme sakın gelme. Sen benim neler çektiğimi hiç bilmiyorsun. Taci'den sonra uzun süre kimseye yanaşamadım. Kimsenin bana dokunmasına izin vermedim. Zaman içinde sarıldı yaralarım. Yaralarımı kızlar sarmadı. Ben teselliyi gönlümün çektiği cinste aradım. Arada bana utanç veren ilişkilerde yaşadım. Bana haz ve sevgi veren insanlara da rastladım. O insanların hepsi erkekti, anlıyor musun? Bu işler nasihatle olmuyor abi. Emirle hiç olmuyor. Bir kerecik denesen seni ben götüreceğim. Beni olduğum gibi kabul edeceksin. Çünkü ben buyum, böyleyim. İbneyim diyorsun yani. O lafı kullanman şart değil. Ama ısrar ediyorsan keyfin bilir. Ben kendim için şöyle derdim. Ben erkeklerden hoşlanan bir erkeğim. Terbiyeli insanlar benim gibilere eşcinsel diyor. Tamam da abi böyle şeyler ulu orta söylenmez. Ne halt edersen edersin gizlice. Kimse bilmez eşcinsel misin, tek cinsel misin? Köylük yerde mecburen. Çünkü yaşatmazlar insanı. Bu şehir öyle değil. Burada kendimi gizlemeye mecbur değilim. Avaz avaz bağırmaya da mecbur değilsin. Ben şeyim diye. Bağırmıyorum ki. Yayın evindekiler bilmiyor mesela. Soran olsa söylerim ama kimse sormadı. Çünkü kimseyi ilgilendirmiyor. Belki başkaları da var benim gibi. Ne malum? Bak Bedri, başkaları ne halt ederse etsin. Gel, ben seni bir yere götüreceğim. Vallahi meşrebin değişecek. Bir kerecik gel hatırım için. Israr etme. Ulan günah yazılmasın diye sana, dinde de yeri yok bu işin. Cehennemlerde yanmayasın diye yırtıyorum kıçımı. İnananlar olarak hani ilimiz mahkumdu yaradandan ötürü her yaradılanı sevmeye. Beni Allah yaratmadı mı Recep?